Akıl Defteri. Merhaba sevgili dinleyenlerimiz, Akıl Defteri programında yine sizlerle birlikteyiz. Programın İlgün Yıldırım hazırladı. Sesimizi sizlere Sebiha Tan ulaştırıyor. Spikeriniz ben Dilek Beyhan Günalp. Stüdyomuzda eğitim danışmanı ve kişisel gelişim uzmanı Eftel Orhan'la birlikteyiz. Efendim hoş geldiniz.
Hoş bulduk, teşekkür ediyorum.
Ailede sevgi, empati ve eleştiriden söz etmiştik geçen hafta.
Evet.
Ve demiştik ki haftaya ailede saygıdan söz edelim. Şimdi gerçekten ailede saygı çok önemli. İsterseniz bize Sayın Orhan, ailede saygının yeri nedir? Saygı ailede niçin önemlidir? Hep çok önemlidir deriz ama hani neden bazen farklılıklar olabilir?
Evet, ailede saygının çok özel bir yeri vardır. Çünkü saygı sevginin toprağıdır.
Evet.
Toprak ne kadar kaliteli ise sevgi de o kadar köklü ve sağlam olur neticede. Bir de saygı sevginin koruyucusudur Dilek Hanım.
Evet.
Ve sevgiden önce saygı biter. Onun için önce saygıyı korumak, sevgiyi korumak anlamına gelir. Saygının bitmesi sevginin azalmaya başlamasının göstergesidir. Saygı kişiye ve farklılıklarına hürmettir. Onun farklılıklarını kabul etmek ve farklılıkları hoş görmektir. İlişki sınırlarını bilmektir mesela.
Evet.
Laubalilikten, sululuktan, ciddiyetsizlikten, kuralsızlıktan uzak olmaktır. Kişinin mahremiyetine ve özeline riayet etmektir saygı. Kişinin şahsiyetini incitmemek ve onurunu kırmamaktır saygı. Onun şahsiyetine hürmet etmektir. Bu konuda çoğunlukla tabii erkeklerin evlendikten sonra eşlerini kendileri gibi yapmaya çalışması, farklılıklarını değiştirmeye çalışması sorunu vardır. Çoğunlukla karşılaştığımız sorun budur ailede.
Evet.
Onun için insan eşini olduğu gibi sevmeli.
Olduğu gibi kabul etmeli.
Evet, olduğu gibi kabul etmeli. Çocukların da öyle aslında. Yani olduğu gibi sevmeli ve olduğu gibi kabul etmeli. Kendi olarak kendini geliştirmesine katkıda bulunmalı. Kendini değiştirerek değil ama kendi olarak kendini nasıl geliştirebilir? Bu noktada şu önemli konuyu da vurgulamak isterim dinleyicilerimize. Eş terbiye edilmez, terbiyeli eşle evlenilir.
Evet.
Ya onu olduğu gibi kabullenip seveceksiniz ya da sonradan değiştirmeye çalışmayacağız. Yani evlendikten sonra değişir, benim istediğim gibi eşim olur, istediğim gibi değişir derseniz, hele bir evleneyim ondan sonra değişir derseniz, bu doğru bir düşünce değildir. Onun için evlenmeden önce bu eksikliği görüp evlendikten sonra görmemek lazım.
Evet, yani çoğunlukta tam tersi de olabilir. Hani şöyle, sevmediğimiz özellikler azalmaz, artar.
Çoğunlukla öyle olur, evet.
Değil mi?
Yani
bunlara da çok dikkat
etmek. Yani azalan belki çok nadir oluyordur ama
evet.
Genel kural olarak bunu söyleyebiliriz.
Peki Sayın Orhan, saygı dedik. Saygıdan sonra ailenin olmazsa olmazı isterseniz sorumluluğu konuşalım mı?
Evet, çünkü sevmek sorumluluk almak demektir, değer vermek demektir. Hani daha önce söylemiştik, büyük mutasavvuf Abdülaziz Bekkini Hazretleri'nin söylediği bir cümle vardı. Sevginin tek bir terazisi vardır, o da fedakarlıktır demişti. Bunu birkaç defa söyledim çünkü
evet.
Gerçekten sevgiyi çok özlü bir şekilde dile getiren, anlatan bir ifade. İki çeşit sorumluluk var. Birincisi iç sorumluluk, yani bizim karar vermek ve verdiği kararda durmak diyebileceğimiz. İkincisi de Dilek Hanım dış sorumluluk. İnsanın başkalarıyla kurduğu ilişkilerle ilgili sorumluluğumuz. İnsan hayatı aslında verdiği kararların ve yaptığı tercihlerin toplamıdır dersek doğru
yanlış
bir cümle
bir şey
kurmuş,
söylememiş oluruz,
söylemiş
diyorsunuz,
oluruz. Onun için sorumluluk önümüzdeki seçenekleri durup düşünmek ve tartmaktır. Sorumluluk bu seçeneklerden bizim için ve ailemiz için şimdi de ve gelecekte faydalı olanı ve de kendi değerlerimize uygun olanı tercih etmektir. Yani şimdi için bize ailemiz ve kendimiz için faydalı olabilir ama gelecekte de acaba faydalı olacak mı? Bir gelecek öngörüsünde bulunmak da gerekir tabii
düşünmek
ki.
Düşünmek gerekir.
Evet, sorumluluk başkasının hakkını gözetmektir. Mesela çocuklar için sorumluluk, acaba ne yaparsam ben anne babamı mutlu ederim düşüncesine sahip olmaktır. Bu çocuğu aynı zamanda da idealist yapar ve ona bir hayat amacı verir.
Yani düşünmeden dürtüsel hareketlerimizin
değil,
olmaması gerekiyor.
Evet.
Yani aklıma geldiği gibi hareket ederim.
O bunların sorumsuzluk demek.
Sorumsuzluk.
Evet, evet. Bir, ya da bir eşin ben eşimi ne yaparsam mutlu ederim anlamında bir bilince sahip olması. Bu sorumluluktur. Tabii özgürlük ve sorumluluk dengesini iyi kurmak lazım. Hani insan evli değilmiş gibi davranamaz.
Evet.
Ya da bir eşi, ailesi yokmuş gibi davranamaz. Çocuklar için de bir ailesi ya da evi yokmuş gibi davranamaz. Evet, özgür olacağız ama aynı zamanda sorumlu olacağız. Her ikisinin dengesini birlikte kurarsak ailede sevgimiz ve bağlarımız güçlü olur.
Evet, Sayın Orhan, aslında tabii ki ailede, aile içinde yaşananlar, empati kurmak, saygılı olmak, sorumluluk almak, değerlerimize önem vermek, bunlar aileyi bir arada tutan önemli unsurlar değil mi?
Evet.
Önemli değerler. Bütün bunları da yapabilmemiz için iyi bir iletişim kurmamız gerekiyor galiba. Yani eşlerin birbiriyle iyi iletişim kurması, çocukların birbiriyle, ebeveynin çocuklarıyla, çocukların ebeveynleriyle çok iyi iletişim kurmaları gerekiyor galiba.
Evet.
Yani aile içi iletişimi biraz konuşalım sizinle Sayın Orhan.
Elbette.
Yani ailede hangi iletişim türleri vardır? Bunları konuşalım ama isterseniz kısa bir ara verelim.
Peki.
Biraz soluklanalım.
Peki.
Ondan sonra diyelim ki sevgili dinleyicilerimiz, ailede iletişim nedir? Hangi iletişim türleri vardır? Bunlara cevap arayalım.
Uyanır gece yarısı, yoktan sevda yaparım. Uyanır gece yarısı, yoktan sevda yaparım. Adamım, bu küçük işlere ben bakarım, yanarım. Adamım, bu küçük işlere ben bakarım, yakarım. Dilsizler bana danışır, kelebeklerin aklı benim. Gemilerle her gece ben çok uzaklardan dönerim. Çağırırlar küçük adımı, karapa giden ben akarım. Çağırırlar küçük adımı, karapa giden ben akarım. Adamım, bu küçük işlere ben bakarım, yanarım. Adamım, bu küçük işlere ben bakarım, yakarım. Benim adım Ebruli, biraz gerçek, biraz hülya. Yalanımı sevsinler, aşksız dönmüyor dünya. Benim adım Ebruli, biraz gerçek, biraz hülya. Yalanımı sevsinler, yalansız dönmüyor dünya. Her gün yoldan çıkarım, kalbim sevda kuyusu, her gün yoldan çıkarım. Adamım, bu küçük işlere ben bakarım, yanarım. Adamım, küçük işlere ben bakarım, yakarım. Dilsizler bana tanışır, kelebeklerin aklı benim. Gemilerle her gece ben çok uzaklardan dönerim. Sen unut geçmişini, ben aklımda tutarım. Sen unut geçmişini, ben aklımda tutarım. Adamım, bu küçük işlere ben bakarım, yanarım. Adamım, bu küçük işlere ben bakarım, yakarım. Benim adım Ebruli, biraz gerçek, biraz hülya. Yalanımı sevsinler, aşksız dönmüyor dünya. Benim adım Ebruli, biraz gerçek, biraz hülya. Yalanımı sevsinler, aşksız dönmüyor dünya. Benim adım Ebruli, biraz gerçek, biraz hülya. Yalanımı sevsinler, yalansız dönmüyor dünya. Benim adım Ebruli.
Sayın Orhan, ailede hangi iletişim türleri vardır ve aile içi iletişim nedir?
Ailede üç tarz iletişimden bahsedebiliriz. Birincisi sağlıklı iletişim. Bu ailede ciddi bir iletişim sorunu yoktur. İlişkiler genellikle sağlıklıdır. Ailede karşılıklı anlayış ve sevgi vardır. İkincisi ise çatışmalı iletişimin olduğu aileler. Bu ailelerde erkek ve kadın adeta paralel iki çizgi gibidir. Birbirleriyle kesiştikleri nokta kalmamıştır neredeyse. Evet. Herkes kendi hayatını yaşar bu tür ailelerde. Herkes kendi arkadaşlarından, kendi ailelerine gider. İki özerk yapı gibidir ev. Devamlı tartışmalar ve kavgalar vardır bu tür ailelerde. Karşılıklı suçlamalar ve etiketlemeler vardır.
Evet. Peki böyle bir ailede çözüm için ne yapılabilir?
Çözüm için öncelikle herkes birbirine doğru bir adım atacak ve yaklaşacaktır. Bir seferinde diyelim ki kocanın istediği yere gidildiyse başka bir sefer kadının istediği yere gidilebilir. Diyelim ki bir kadının arkadaşlarına misafirliğe gidiliyorsa başka bir zamanda erkeğin arkadaşlarına ya da ailesine gidilebilir. Bu karşılıklı memnuniyeti ve yaklaşmayı sağlar.
Peki çocukların istediği bir yere gitmek?
Tabii ki çocuklar da olacak tabii ki. Hep birlikte gidince zaten o da oluyor. Üçüncü ve en kötüsü ise ailede iletişimsizliktir. Bu kavgalı aile ortamından daha da kötüdür ne yazık ki. Burada bir evde iki kişi yaşar ama yoklarmış gibi davranırlar. Yemekte bile bir araya gelemezler. Kavgada hani yine kötü, iyi kötü
bir iletişim var.
Taraflardan belki biri bir gün hatasını anlar ve özür diler. Bir çözüm yolu açılabilir ama burada iletişim sıfırdır. Ben bu tür aileler için mutlaka bir uzmana başvurmalarını çok yararlı görüyorum. Çünkü böyle ortamların en çok ve en büyük mağdurları çocuklardır. Onlar da kalıcı hasarlar meydana getirebilir. Çoğunlukla ne yazık ki bizim ailelerimizde böyle bir aile danışmanına gidelim, aile terapistine gidelim, bu konuda bir yardım alalım, profesyonel bir destek alalım. Şimdi çok fazla yaklaşmıyorlar. Ama çocukları düşündüğümüzde bunun mutlaka böyle olması gerektiğini bir kere daha hatırlatmış olalım. Bu mantıklı düşünce onların inatçı direnişlerini kıracak ve etkili bir çözüm olacaktır diye düşünüyorum.
Evet, peki doğru iletişim kurmak için nelere dikkat etmek gerekir?
Öncelikle iletişimin ilk şartı güvendir Dilek Hanım.
Evet.
Güven varsa iletişim de vardır elbette ama güven yoksa iletişim sıfırlanmıştır, kesilmiştir. Tek taraflı bir iletişim vardır. Siz konuşursunuz ama karşı taraf duymaz güvensiz ortamlarda. Bilgeler Bilgesi Yunus Emre'mizin şöyle güzel bir cümlesi var. Diyor ki cümleler doğrudur sen doğru isen, doğruluk bulunmaz sen eğri isen diyor. İletişim sesleri duymak değil, duyguları hissetmektir, düşünceleri anlamaktır. Ve insanlar iki çeşit iletişim kurarlar. Sözlü iletişim ve sözsüz iletişim. Sözler insanların üzerinde %20, sözler ve kelimeler. Sözsüz iletişim ise %80 etkilidir. Sözsüz iletişimimiz daha fazla
tabii
etkili.
Tabii bunu hani biraz örneklemek gerekebilir.
Şöyle, yapılan araştırmalar kelimelerin insanlar üzerindeki etkisinin %8, ses tonunun %37, beden dilinin ise %55 olduğunu gösteriyor. Mesela annemizin parmağını sallaması, babamızın kaşlarını çatması ya da çocuğumuzun dudağını bükmesi bize çok şey ifade ediyor. Herhangi bir şey söylemesine de gerek yok kelime olarak zaten.
Beden bize bunu anlatıyor diyorsunuz.
Her şeyi anlatıyor. Dale Carnegie'nin çok güzel bir sözü var. Diyor ki söz söylemekte kelimelerden daha üstün olan bir şey vardır ki söze tesir eden odur. Bu da sözün söylenişindeki tattır. Onun için söylenen sözden daha fazla söyleyiş tarzına bakılır diyor. Evet. Gerçekten bu çok güzel ifade ediyor. Burada duygusal okur yazarlık tabii ve karşımızdaki insanı okumak, onun duygularını anlama becerisi devreye giriyor. Ona göre davranmak gerekiyor. Biz buna duygusal zeka diyoruz. Usta iletişimciler iletişim kurduktan sonra sorumluluklarının bitmediklerini çok iyi bilirler. Çünkü iletişimde önemli olan sizin ne söylediğiniz değil, karşınızdaki insanın ne anladığıdır. Anladığı şey eğer sizin onu anlatmak istediğiniz şeyle aynıysa iletişim gerçekleşiyor demektir. Değilse tabii ki başka bir yola başvurmak gerekir. Demek ki o zaman iletişim kuramamışız, istediğimiz şekilde doğru iletişim kuramamışız demektir. Bunu düzeltmeli, iletişim tarzını değiştirmeli ve burada da tabii esnek olmak lazım. Yani hayır ben böyleyim, böyle bilirim, böyle söylerim derseniz o zaman kırgınlıklar, dargınlıklar meydana gelir. Esnek olmayı öğrenmek lazım. Aslında eskiler çok güzel söylemiş bunu. Evet. Diyor ki çocukla çocuk olmak, büyükle büyük olmak, gençle genç olmak, onların diliyle ona konuşmak. Mevlana'nın söylediği şu söz aslında bunu çok güzel anlatıyor. Diyor ki Mevlana, kişi ancak karşısındakinin anladığı kadar konuşur.
Evet Sayın Orhan, hepimiz bizimle iletişim kuran kişiden bize değer vermesini isteriz, öyle değil mi?
Evet, çünkü hepimiz değer verilmek de isteriz.
Evet.
Karşımızdaki de öyle. İletişim kurarken karşımızdakine değer vermeliyiz. Değer vermek önce iyi dinlemekle başlar tabii ki. Burada uygun miktarda göz teması çok önemlidir. Mesela eşiniz sizinle konuşuyor, size bir şey anlatıyor ama siz cep telefonuyla ilgileniyorsanız haklı olarak lütfen beni daha doğru dinle, adam gibi dinle uyarısını alırız. Evet. Efendim. İletişim kurarken suçlayıcı ve yargılayıcı olmamalıyız. Kusur odaklı değil de çözüm odaklı olmak lazım iletişim kurarken. Bir de haklı çıkmak değil sorunu çözmeye çalışın. Haklı çıkmaya değil sorunu çözmeye çalışın diye söylemek isterim. Tekrar hatırlatalım. Ailede kazan kazan ya da kaybet kaybet kuralı vardır. Ailenin kazananı ya da kaybedeni yoktur. Kazanırsak hep birlikte kazanırız. Kaybedersek hep birlikte kaybederiz. Onun için sen dili ben dili yerine biz dili kullanalım. Çünkü sen dili ben dili kullandığımızda egomuz devreye girer. Onun yerine biz dili daha uygundur. Biz bunu nasıl çözebiliriz anlayışı daha uygundur.
Evet, bu esas alınmalıdır evet. Diyorsunuz. Önemli bir yanlışımız da Sayın Orhan, genellemeler olsa gerek. Ne dersiniz?
Evet, çok doğru. Çünkü genellemeler küçük sorunları büyütmekte adeta büyüteç görevi görürler. Onun için genellemelerden mutlaka kaçınmak lazım.
Örnek var mı?
Tabii. Mesela sen hep bencillik yapıyorsun, hiç beni anlamıyorsun, hiç bana değer vermiyorsun gibi hep ya da hiç cümleleri özellikle genellemelerde kullandığımız cümlelerden buna çok dikkat etmek lazım. Çünkü karşımızdaki kişinin savunma psikolojisine girmesine neden olur.
Evet.
Oysa o insanları iyi davranışlarından tutarak geliştirmek gerekir. Şimdi hatalarını genellerseniz insanların karşınızdaki kişi ya öyle olmaya başlar, sizin eleştirdiğiniz gibi olmaya başlar ya da sizi hiç iyi yanlarımı görmüyorsun diyerek takdirsizlikle suçlar. Sana da hiç yaranmıyor gibi sözler söyler. Belli bir zaman sonra da zaten ne yaparsam yapayım bir değeri olmuyor. bir şey değişmiyor diye yaptığı güzel şeyleri de yapmamaya başlar.
Peki iletişim kurarken etiketlemeyin diyoruz. Neden etiketlememek gerekiyor? Yani bunun sakıncalarından bize bahsetmenizi isteyeceğiz.
Evet.
Sakıncalı mıdır bu?
Dilek Hanım, bu çok tehlikelidir ve ömür boyu olumsuz etkisi sürebilir etiketlemelerin, olumsuz etiketlemelerin. Ben herhalde çoğunlukla bununla uğraşıyorum dersem, yani abartmış olmam, çok evet. Karşılaşıyorum bu tür durumlarla. Çoğunlukla aile çocuğuna olumsuz bir etiket yapıştırıyor ve çocuk o etiketi, o olumsuz etiketi ömür boyu söküp atmaya çalışıyor. Evet. Ne kadar başarılı olursa olsun bunun etkisinde kalıyor. Ne yazık ki böyle.
Bu da herhalde en ufak bir başarısızlığında ya da en ufak bir hatasında hemen etiketleme yapıldığı için bunu
evet,
herhalde üzerinde
taşıyor.
Evet,
yani sen başarısızsın, beceriksizin tekisin, senden adam olmaz, sen aptalın tekisin. Bütün bunlar çok tehlikeli etiketlemeler. Ve söküp atmak o kadar zaman alıyor ki belki ömür boyu devam edebiliyor. Bazen tabii ailede değil de belki bir arkadaşı, bir dostu da bunu yapabiliyor. Bu kişiler ciddi özgüven sorunları yaşıyorlar ve kendilerini çok değersiz hissediyorlar bu tür kişiler. Ben en çok anne babaların olumsuz etiketledikleri gençlerin o etiketini söküp atmak için uğraşıyorum.
Evet, bu da gerçekten evet. Zor ve sıkıcı bir şey olsa gerek evet. Çocuklar açısından da özellikle. Bazıları da vardır, hep olumsuzluklara odaklanır. Sanki ailede hiç olumlu, hiç iyi bir şey yokmuş gibi davranır.
Evet.
Değil mi?
Evet, biz buna olumlu olayları küçültüp olumsuzları büyütmek diyoruz.
Yani, evet.
Ailede takdir edici olmak lazım. Takdir olan ailelerde aile fertlerinin özgüvenleri gelişir. Aile fertleri kendilerini ailede değerli hissetmeye başlarlar. İnsanları küçük dahi olsa olumlu taraflarından tutmak lazım. O zaman sevgi bağları güçlenir. Sizin onun üzerindeki etkiniz ve katkınız da artar.
Evet.
Ama yaptığı iyi ve güzel şeyleri küçümserseniz o yönlerini öldürürsünüz. Güzellikler takdirle gelişir. Hep olumsuz geçmişi hatırlayıp olumlusunu silmek bizim ailede en çok yaptığımız hatalardan bir tanesi ne yazık ki. İşte sen beni hiç güldürmedin, bana hiç gün yüzü göstermedin, efendim sen bana mutlu bir gün yaşatmadın, devamlı başımın etini yedin gibi bu tür genellemeler en iyisi devam etmeyelim tabii
evet.
Bu tür şeylere.
Evet.
Ben ailelere en çok şunu tavsiye etmek istiyorum. Diyorum ki ailecek çayınızı kahvenizi alın, güzel sıcak bir sohbet ortamı hazırlayın. Sohbetlerde eski yaşadığınız güzel, mutlu, huzurlu günlerinizi eşinizle, çocuklarınızla şöyle keyifle, zevkle ballandıra ballandıra anlatın diyorum.
Evet.
O anda yaşadığınız güzellikleri, mutluluğu, huzuru, coşkuyu, sevinci hem tekrar yaşayın, tekrar hissedin. Efendim hem de bugünümüzü aktarın.
Evet.
Mesela eşinizle sohbet ederken ilk tanıştığınız günü hatırlayın. Evliliğinizin en güzel günlerini sık sık konuşun. O günlerdeki duyguları şimdiye taşıyın diye önermek istiyorum. Ve bunu şiddetle önermek istiyorum. Hani insan şöyle düşünür, vay be aradan 20 yıl geçmiş.
Dile kolay
tabii,
derler.
Tabii dile kolay. İşte karşınızdaki kişi uğruna dünyaları verdiğiniz 20 yıl önceki insan. Bunu hep hatırlayın.
Bu önemli. Peki Sayın Orhan, eski güzel anılarımızı hatırlamak, konuşmak bize ve ailemize neler sağlar?
Çok şey sağlar. Bir kere aile bağlarını kuvvetlendirir, aile ilişkilerini onarır. O güzel duygularınızı tazeler, yeniler, gün yüzüne çıkartır ve çoğaltır, artırır. Çünkü o duygular hatırlanmaya zayıflar, çöker, neredeyse unutulur hale gelir. O güzel duyguları tekrar hatırlamak, tozunu, pasını almak, havalandırmak, tazelemek, onarmak gerekir. Zaman zaman aile ilişkilerimizi onarmak gerekir. Bunun en iyi yolu ailenizin en güzel günlerini tekrar tekrar konuşmaktır. Ayrıca Bir de şu tabii katkısı var. Çocuklar bu tür olayları dinlemeyi çok severler, öyle değil mi?
Evet, onlara masal onlara, gibi
evet,
gelir.
Evet, masal gibi gelir adeta. Onun doğduğu günü konuşmak, düşünsenize onu ne kadar mutlu eder. Mesela onun gelişiyle yaşadığınız sevinci konuşmak, o tatlı sıkıntılar. Bu konuşmalar onların aileye ait olma hislerini artırır. Kendini güvende hisseder çocuklar. Düşünsenize bir taraftan hep kavga edilen aile, bir de hep böyle muhabbetlerin, mutlulukların konuşulduğu aile, arada çok fark olacaktır elbette. Ayrıca çocuklarımız böyle bir durumda aile tarihimizle ilgili de bilgi sahibi olurlar. Ne sıkıntılar, ne çileler yaşadığınızı bilirler. Bunun tam tersi yapıldığında insanlar birbirlerine karşı olumsuz duygularını çoğaltır, artırır. Geçmişteki kötü günleri tekrar yaşar, tekrar o yaraları kanatırız. Bunun kimseye bir faydası yok ama zararı çoktur.
Evet, yani aslında güzel sıcak sohbet ortamlarında bizim yapacağımız şey aile bireylerini toplayıp güzel anılar biriktirmek de çok önemli. Biriktirdiğimiz o güzel anıları konuşmak, sohbet etmek, aile büyüklerimizle oturmak. Belki hani babaanneyle, dedeyle, nineyle, onlarla evet, oturmak. Onlardan da ailemizle ilgili tarihimizi öğrenmek. Bunlar evet, da çok önemli. Geçmişi öğrenmek. Bunlar da yaşanmışlıkları öğrenmek gerçekten bizi mutlu edecektir. Çocuklarımızı da mutlu edecektir. Demek ki biz geçmişteki kötü günleri tekrarlarsak galiba onları yeniden yaşamış oluruz. O duyguları artırmış oluruz. Ama belki de geçmişte biz kötü zamanlar yaşadık, kötü günler geçirdik ama şimdi çok iyiyiz. O yaralarımız kapandı, geçmişten de ders almalıyız gibi.
Evet.
Galiba onları da düşünmemiz ve konuşmamız gerekir.
Evet.
Değil mi? Yine de paylaşmamız gerekir. Az da olsa kötü yönleriyle değil ama
duyguyu orada bırakıp bilgiye odaklanmak.
Bilgiye odaklanmak evet, çok önemli. Aslında efendim konuşacağımız daha çok şey var aile içi iletişimde. Fakat yine süremizin sonuna geldik.
Evet.
Sayın Orhan. Çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun.
Geldiğiniz için sağ olunuz. Haftaya aile içi iletişime devam edeceğiz.
Evet.
Peki, teşekkür ederiz. Eğitim danışmanı ve kişisel gelişim uzmanı Eftal Orhan stüdyo konuğumuzdu. Haftaya bizler yine burada olacağız. Görüşebilmek umuduyla. Hoşça kalın. Akıl Defteri.